Budala, Dostoyevski.
Ayrım 67.
Prens bozuldu. Daha neler, isterim tabii. Ama buna gerek yoktu. Yani bunun için öneride bulunmak gerekmezdi. Ne sanıyorsunuz o halde? Sizi buraya ne diye çağıracaktım? Yoksa belki siz de beni evdekilerin hepsi gibi küçük bir aptal mı sanıyorsunuz? Sizi aptal yerine koyduklarını bilmiyordum. Bu benim aklımdan geçmez. Öyle mi? Kendi hesabınıza akıllıca bir davranış. Özellikle ifade şekliniz. Bence siz bazen çok akıllıca da davranabiliyorsunuz. Az önceki sözünüz son derece akıllıcaydı. Hipolit hakkındaki düşüncem için. Burada yalnızca doğruluk var. Bu yüzden de doğru değil dediniz. Bunu hatırımda tutacak ve üzerinde düşüneceğim. Aglaé memnunlukla kızardı. Bütün bu değişiklikler pek açıkça ve büyük bir hızla oluyordu. Prens de memnun oldu. Hatta ona bakarak sevinçle güldü. Aglaé yeniden, "Bana bakın," diye başladı. "Bunları anlatmak için çoktandır, bana oradan mektup yazdığınızdan beri, belki daha da önceden sizi bekliyordum. Yarısını dün duydunuz. Sizi en namuslu, en doğru, herkesten namuslu, herkesten doğru bir insan sayıyorum. Gerçi sizin için bazen aklınızın, yani hasta olduğunuzu söylüyorlarsa da doğru değil bu. Ben buna inanıyorum, tartışıyorum bu konuda. Çünkü siz gerçekten akılcı hasta olduğunuz halde, buna tabii darılmazsınız, üst anlamıyla söylüyorum. Yaratıcı zekanız herkesinkinden üstündür. Onlar böylesine düşlerinde görmemiştir. Bence iki tür zeka vardır. Özlü ve özsüz zeka. Ne dersiniz, öyle değil mi? Prens tane tane, olabilir dedi. Yüreği küt küt çarpıyordu. Aglaé ağırbaşlı bir tavırla devam etti. Anlayacağınızı biliyordum. Prens Sergey ile Yevgeni Pavlovich bu iki zekaya akıl erdiremiyor. Alexandra ablam da. Ama inanır mısınız? Maman anladı. Siz Lizaveta Prokofievna'ya çok benziyorsunuz. Aglaé şaşırdı. Öyle mi? Ne bakımdan? Vallahi öyle. Aglaé biraz düşündükten sonra teşekkür ederim dedi. Maman'a benzediğime çok sevindim. Sonra sorudaki saflığın farkına varmayarak ekledi. Demek sizin ona çok saygınız var, öyle mi? Çok, pek çok. Sizin de bunu olduğu gibi anlamanıza pek memnunum. Doğrusu ben de memnunum. Çünkü zaman zaman onunla alay edildiği gözümden kaçmıyor. Ama asıl söylemek istediğim bu değildi. Ben çok düşünerek sonunda sizi seçtim. Benimle alay etmelerini, evde küçük bir aptal yerine koymalarını istemiyorum. Takılmalarını da istemiyorum. Olanı biteni hemen anladım ve Yevgeni Pavlovich'i kesinlikle reddettim. Boyuna beni evlendirmeye çalışmalarından hoşlanmıyorum. Benim istediğim şu ki, ben evden kaçmak istiyorum. Sizi de bana yardım etmeniz için seçtim. Evden kaçmak mı? Aglaé birden, evet, evden kaçmak istiyorum diye boşaldı. Orada boyuna beni bozmalarına katlanamıyorum. Ne onların, ne Prens Sergey'nin, ne Yevgeni Pavlovich'in, hiç kimsenin karşısında kızarmak istemiyorum. Bunun için sizi seçtim. Sizinle istediğim zaman her şeyi, önemli konuları bile konuşabilirim. Ama siz de benden hiçbir şey saklamayacaksınız. Hiç olmazsa bir kişiyle kendi kendimle olduğu gibi her şeyi konuşabileceğim. Onlar durdukları yerde sizi beklediğimi, sizi sevdiğimi çıkardılar. Bunlar siz dönmeden önceydi. Oysa onlara mektubunuzu da göstermemiştim. Şimdi hepsinin ağzında artık. Ben başı dik, hiçbir şeyden korkmayan bir insan olmak isterim. Balolardan falan da nefret ediyorum. Yararlı olmak istiyorum ben. Çoktandır başımı alıp gitmek istiyordum. 20 yıldır hapisim burada. Hep beni kocaya vermeye çalışıyorlar. Daha 14 yaşında çocukken bile kaçmak istiyordum. Artık hesabım tamam. Yabancı ülkeler hakkında bilgileri sizden alacağım. Ben hiç gotik kilise görmedim. Roma'ya gitmek, bütün tarihsel yapıları görmek, Paris'te okumak isterim. Bütün bu son yıl süresince çalıştım, hazırlandım, bir yığın kitap okudum. Yasak kitapları da okudum. Alexandra ile Adelaide her kitabı okuyor, onlara izin var. Yalnız bana hepsini vermiyorlar, ben gözaltındayım. Ablalarımla bozuşmak istemem ama annemle babama sosyal durumumu kökünden değiştirmeyi istediğimi söyleyeli çok oluyor. Pedagojiyle uğraşmaya karar verdim. Bu konuda size güveniyorum. Çocukları sevdiğinizi söylüyordunuz. Şimdi olmasa bile ileride birlikte pedagojiyle uğraşabiliriz, olmaz mı? Birlikte çok yararlı işler yapacağız. Yalnızca bir general kızı olmak istemiyorum. Bana baksanıza prens, siz çok bilgili bir adam mısınız? Yo, hiç de değil. Yazık öyleyse. Ben de düşünüyordum ki, Durun bakayım, ne düşünüyordum? Yine de yönetim sizde olacak. Çünkü sizi seçen benim. Bu anlamsız bir şey Aglaya Ivanovna. Aglaya'nın gözleri yeniden parladı. Ama istiyorum. Bu evden kaçmak istiyorum ben. Siz razı olmazsanız Gavril Ardalyonoviç'e varacağım. Evdekilerin beni kötü kadın yerine koyup bilmem neyle suçlamalarını istemiyorum. Prens oturduğu yerden fırlayacaktı neredeyse. Aklınızı mı kaçırdınız? Kim neyle suçluyor sizi? Evdekilerin hepsi. Annem, ablalarım, babam, Prens Serçe, sizin şu pis kolyanız bile. Yüzüme söylemiyorlar ama düşündükleri belli. Hepsine, anneme de, babama da yüzlerine karşı söyledim. Maman bütün gün hasta oldu. Ertesi gün babamla Aleksandra bunların hep benim uydurmalarım olduğunu, ne dediğimi kendimin de bilmediğimi öne sürdüler. Buna karşı artık küçük olmadığımı, daha 2 yıl önce her şeyi öğrenmek için Paul de Kock'un 2 romanını okuduğumu yüzlerine haykırdım. Maman bunu işitince şaşkınlıktan bayılacaktı. Prens'in kafasından garip bir düşünce geçti. Aglaya'ya dikkatle bakarak gülümsedi. Karşısında oturan kızın bir zamanlar ona küstah, kibirli bir tavırla Gavril Ardalyonoviç'in mektubunu okuyan o mağrur Aglaya olduğuna bir türlü inanamıyordu. O dik başlı, küstah, güzel kızın bu kadar çocuk, belki de gerçekten her dediğinin anlamını kavrayamayan bir çocuk oluşunu akıl erdiremiyordu. Siz hep evde mi oturdunuz Aglaya Ivanovna? Okula, enstitüye falan gitmediniz mi demek istiyorum. Hiçbir yere gitmedim. Hep kapalı kavanozdaydım. Kavanozdan da doğru kocaya gideceğim. Yine neden gülümsüyorsunuz? Galiba siz de benimle alay ediyor, onlardan yana oluyorsunuz. Sonra kaşlarını çatarak, kızdırmayın beni diye tehdit eder bir tavırla ekledi. Zaten bana ne olduğunu kendim de anlayamıyordum. Eminim siz buraya benim size aşık olduğuma, sizi bunu açıklamak için çağırdığıma inanarak geldiniz. Prens çok utanmıştı. Saflıkla, gerçekten dün bundan korkmuştum diye ağzından kaçırdı. Ama bugün iyice inandım ki siz, Aglaya'nın alt dudağı titremeye başladı. Nasıl? Diye bağırdı. Demek korktunuz ki ben, bunu düşünmeye bile nasıl cesaret edersiniz? Aman tanrım, belki de sizi buraya tuzağa düşürmek için, hani benimle yakalayıp sizi evlenmeye zorlasınlar diye çağırdığımı da düşünmüşsünüzdür. Ayıp Aglaya Ivanovna. Temiz, saf kalbinizde böyle kirli düşüncelere nasıl yer verebiliyorsunuz? Bahse girerim, kendinize söylediklerinizin tek sözcüğüne inanmıyorsunuzdur. Bana kalırsa ne söylediğinizin farkında bile değilsiniz. Aglaya ağzından çıkanlardan kendi de ürkmüş gibi başını eğmiş, öylece kalmıştı. Neden ayıp oluyormuş? Diye mırıldandı. Hem kalbimin saflığını nereden biliyorsunuz? Bana o zaman aşk mektubu göndermeye cesaret etmenize ne diyeceğiz? Aşk mektubu mu? Siz onu aşk mektubu mu sandınız? O mektup en saygılı dille yazılmış, hayatımın pek çetin bir anında içimden kopmuş birkaç satırdı. O zaman sizi bir ışık olarak aklıma getirmiştim. Ben, Aglaya birdenbire ama bambaşka pişmanlık taşıyan bir sesle, peki, peki diye sözünü kesti. Prens'e doğru eğildi, yüzüne bakmamaya çalışarak ona darılmamasını daha sıcak belirtmek için omzuna bile dokundu. Utançla, saçma sapan konuştuğumu kabul ediyorum diye ekledi. Bunu bilerek, sizi denemek için, neyse hiçbirini duymamış olun, sizi gücendirdimse bağışlayın. Hem de lütfen yüzüme öyle bakmayın, çevirin başınızı. Bunun çok kirli bir düşünce olduğunu söylediniz. Bile bile sizi yaralamak için söylemiştim. Bazen ağzımdan beni bile ürküten sözler kaçıveriyor. Az önce bu mektubu hayatınızın çetin bir anında yazdığınızı söylüyordunuz. Yeniden yere baktı, yavaşça. Bunun hangi an olduğunu biliyorum. Ah, her şeyi bir anlayabilseniz. Aglaya yeni bir heyecanla, ben hepsini biliyorum diye atıldı. Tam 1 ay birlikte kaçtığınız o kötü kadınla aynı odada yaşadınız. Bunları söylerken artık kızarmıyordu. Tersine sararmıştı. Kendinden geçmiş gibi kalktı ama hemen toparlanarak oturdu. Dudağı daha epey zaman titredi durdu. Aralarındaki sessizlik 1 dakika kadar sürdü. Prens bu kabına sığmaz davranışları neye yoracağını bilemiyordu. Aglaya birden, "Sizi hiç sevmiyorum," diye kestirip attı. Prens karşılık vermedi. Yeniden 1 dakika kadar sustular. Kız çabucak, duyulur duyulmaz bir sesle ve başını büsbütün eğerek, "Ben Gavril Ardalyonoviç'i seviyorum," dedi. Prens de hemen hemen fısıldayarak, "Doğru değil bu," diye yanıt verdi. "Şu halde ben yalan söylüyorum, öyle mi? Ama söylediğim doğru. 2 gün önce, işte şu sırada söz verdim ona. Prens kuşkuyla bir an düşündü, sonra kesinlikle doğru değil bu diye tekrarladı. Uyduruyorsunuz. Ne kadar da naziksiniz. Ivorgin düzeldi artık. Beni canından çok seviyor, haberiniz olsun. Beni canından çok sevdiğini göstermek için gözümün önünde elini yaktı. Elini mi yaktı? Elini yaktı ya. İster inanın ister inanmayın. Bana göre hava hoş. Prens yine ses çıkarmadı. Aglaya'nın sözleri şaka değildi. Genç kızın kızgınlığı gitgide artıyordu. Dediğiniz olay burada olduğuna göre yanında mum mu getirmişti? Başka türlüsünü aklım almıyor. Evet, mum getirmişti. Olmayacak şey mi? Mum bütün müydü yoksa şamdan içinde mi? Tabii, hayır, yarım, bir parça değil, bütün mum. Ne farkı var sanki? Aman bırakın beni, dahasını da istiyorsanız kibrit de getirdi. Mumu yaktı ve tam yarım saat elini mumun üstünde tuttu. Olamaz mı yani? Dün gördüm onu, parmakları sağlamdı. Aglaya tıpkı bir çocuk gibi gülmeye başladı. Henüz dudaklarında titreşen gülüşüyle ve çocukça bir güvenle prense dönerek "Biliyor musunuz şimdi neden yalan söyledim?" dedi. "Yalan söylerken ya pek açık ya da hiç olmamış bir şey uyduruverirsin. O zaman yalan daha doğal görünür. Buna dikkat ettim ama yüzüme gözüme bulaştırdım." Aglaya kendine gelmiş gibi yeniden kaşlarını çattı. Prense ciddi ciddi ve hüzünle bakarak "O sıralar Zavallı Şövalye'yi okurken sizi hem övmek hem de davranışınızı yermek, ayrıca her şeyi bildiğimi göstermek istemiştim. Aglaya, siz bana ve hakkında bu kadar kötü konuştuğunuz o zavallı kadına haksızlık ediyorsunuz. Her şeyi bildiğim için böyle konuşuyorum. 6 ay önce herkesin yanında onu isteyen siz değil miydiniz? Kesmeyin sözümü. Görüyorsunuz ki gerçeğe bir şey kattığım yok. Sonradan o Rogojin'le kaçtı. Ardından da siz onunla bir köyde mi, kasabada mı ne yaşadınız? Sizden de başka birine gitti. Aglaya kıpkırmızı kesildi. Sonra yine onu deliler gibi seven Rogojin'e döndü. Akıllı bir adam olduğunuz için Petersburg'a döndüğünü öğrenince kuzu gibi peşinden gittiniz. Dün akşam onu savunmak için ortaya atıldınız. Az önce de düşünüzde gördünüz. Görüyorsunuz ya, benim bilmediğim bir şey yok. Buraya da onun için geldiniz. Onun için değil mi? Prens, Aglaya'nın üstüne dikilmiş alevli bakışlarını fark etmeden hüzünlü ve dalgın başını eğerek yavaşça "Evet, onun için," dedi. "Onun için. Yalnız öğrenmek için. Rogojin'le mutlu olduğuna inanmıyorum. Oysa, kısacası ona ne yapabileceğimi, nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Gene de geldim işte." Silkinerek Aglaya'ya döndü. Öteki onu nefretle dinliyordu. Sonunda genç kız, "Demek buraya niçin geldiğinizi bile fark edemeyecek kadar seviyorsunuz onu." "Hayır, sevmiyorum. Onunla geçirdiğim anları nasıl korkuyla hatırladığımı bilseniz." Bunu söylerken prensin bütün bedeni ürperdi. Aglaya, "Hepsini anlatın," dedi. "Bunları rahatlıkla anlatabilirim. Hem bunu neden size, yalnız size anlatmak istediğimi de bilmiyorum. Belki de gerçekten en çok sevdiğim insan siz olduğunuz için. Bu mutsuz kadın dünyanın en düşkün, en aşağılık yaratığı olduğu inancında. Sakın aşağı görmeyin, taşlamayın onu. Kendi kendini suçlayarak yeteri kadar hırpalanıyor zaten. Her dakika çılgınlar gibi insanların bir ahlaksızın, bir canenin kurbanı olduğunu bağırıp duruyor. Ama söylediklerine herkesten önce o inanmıyor. Tam tersine hep kendini suçluyor. Ona biraz destek olmak istediğim zaman öyle acı çekiyor ki, o korkunç anları unutana kadar kalbimdeki sızılar dinmeyecek. Benden niçin kaçtığını biliyor musunuz? Yalnızca ne kadar adi olduğunu bana kanıtlamak için. En kötüsü bana kanıtlamanın yanı sıra içinden kötü bir şeyler yapıp, kendi kendine işte yeni bir adilik daha, alçaksın sen, alçak demek istiyor. Siz bunu anlayamazsınız belki Aglaya. Biliyor musunuz? Onun isteye isteye rezalet çukuruna gömülmesinde korkunç, hiç doğal olmayan bir zevk, sanki birisinden öç alma isteği var. Bazen onu çevresini yeniden aydınlık görecek hale getirirdim. Hemen isyan eder, aklımdan bile geçmezken kendimi ondan yüksek görmekle suçlardı beni. Evlenme önerime karşı da kimseden ne gurur dolu bir acıma, ne yardım, ne de başkalarınca yükseltilmek istediğini açıkça söyledi. Dün gördünüz onu. Bu topluluk içinde mutlu mu sanıyorsunuz? Onun çevresi bu mu olmalı? Onun ne kadar kültürlü olduğunu, nelere akıl erdireceğini bilemezsiniz. Ona da orada bu konferansları verdiniz mi? Prens sorudaki amacı fark etmeden dalgın dalgın, "Hayır, ben hep susardım," diye devam etti. Çoğu zaman konuşmak istedim ama doğrusunu isterseniz bazen ne diyeceğimi ben de bilemiyordum. Bence bazı durumlarda hiç konuşmamak en iyisi. Ben onu seviyordum, hem çok seviyordum. Ama sonra hepsini anladı.
Ayrım sonu.